Ayrım 13, sayfa 303. Kültürün etkisi. Liderlikle ilgili çalışmalar genellikle bireyci Batı kültüründe gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar toplulukçu kültürlerde geçerli olmayabilir. Nitekim daha önce Levin, Lippitt ve Vehiten'in (1939) yetkici ve demokratik grup atmosferi araştırması sonuçlarının Hindistan'da bulunmadığını görmüştük. Freidler'in etkin liderlik modeli başta olmak üzere yukarıda incelediğimiz liderlik modelleri bireyci kültürlerle de oluşturulmuştur. Özellikle Freidler'in sosyal, duygusal ve iş eğilimli liderlik özelliklerinden hangisinin belli bir kültürde daha etkin olduğunu ortaya çıkarmak için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen araştırmalarda farklı ortamlarda farklı liderlik özelliğinin daha etkin olduğu bulunmuştur. (Yulk 1989, Smith ve Peterson 1988). Hangi koşullar altında hangi liderlik türünün daha etkin olduğunu belirleyebilmek için çok sayıda araştırma yapılmıştır. Kuzey Amerika'dakilere benzer sonuçlar elde edilmiştir. (Smith ve Tayyip 1988). Toplulukçu kültürlerde ülkemizde kültürün liderlik anlayışı ve lider davranışları üzerindeki etkisi için şu kaynaklara başvurabilirsiniz. Kozan 1993, Dilber 1981, Özen 1996. Toplulukçu kültürlerde gerçekleştirilen etkin liderlik çalışmaları ise Batı'da yapılan araştırmalardan farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Japonya'da Misumi'nin (1985) yaptığı araştırmalar bunların en geniş kapsamlısıdır. Misumi'nin 30 yıl süresince farklı çalışma ortamlarında yürüttüğü çalışmalarında hem iş eğilimine hem de sosyal duygusal eğilime birlikte sahip olan liderin etkin olduğu ortaya çıkmıştır. Bond ve Hwang (1986) Tayvan'da yapılan araştırmaları incelediklerinde de aynı sonuçların bulunduğunu göstermişlerdir. J.B.P. Sinha'nın (1981) Hindistan'da Ayman ve Cihe Mersin (1983) İran'da ve Faris ve Butterfield'in (1972) Brezilya'da yaptıkları araştırmalarda da hem sosyo duygusal hem de iş eğilimi olan liderin etkin olduğu bulunmuştur. Demek ki iş ve sosyo duygusal eğilimle lider ayrımı bazı kültürler için işlevsel değildir. Bu kültürlerde liderlerin her iki eğilime de sahip olması beklenmektedir. Tutum değişimi bölümünde de sözünü ettiğimiz gibi toplulukçu kültürlerde propaganda yapan kişinin dahi inandırıcı olabilmesi için izleyicilerce düşünceli olarak algılanması etkili olmaktadır. Bu toplumlarda düşünceli olma beklentisi grup içinde belirmekte ve liderin bir baba gibi grubunu düşünmesi önem kazanmaktadır. Bu yüzden grupla duygusal bağı olmayan grubunu düşünmeyen lider toplulukçu kültürlerde iyi bir lider olarak görülmez. Ancak çalışma güdüsü düşük olan Hindistan gibi toplumlarda grubun çalışması için liderin aynı zamanda iş eğilimli de olması gerekir. Grubu çalışmaya teşvik edecek, grup üyelerinde çok fazla var olmayan, çalışma güdüsünü yaratacak bir lider ancak etkili olabilir. Bu yüzden toplulukçu kültürlerde her iki özelliğe birden sahip olan liderler hem etkin olur hem sevinirler. (Sinha 1981). Gruplarda karar verme. Bu bölümde grupların karar verme sürecini, gruplarda alınan kararların bireysel kararlardan farkını, verilen kararların hangi koşullarda yanlış yöne yönelebileceğini inceleyeceğiz. Riske girme. İnsanların yalnız başına karar vermesiyle aynı konuda bir grubun karar vermesi arasında farklılıklar var mıdır? Gruplarda alınan kararlar grup bireylerinin fikirlerinin ortalamasından mı oluşur? Yoksa farklı süreçler ve sonuçlar mı söz konusudur? Sosyal psikolojide 1960'lara kadar yaygın olan düşünce grup üyelerinin fikirlerinin bir orta yolda birleşmesi, yani herkesin fikrinin ortalamasının alınması sonucu ortaya çıktığı düşüncesiydi. Yaygın inanış bu iken grup fikirlerinin bu şekilde oluşmadığını gösteren araştırmaların yapılması grup dinamiği alanında büyük değişikliklere yol açmıştır. Bu araştırmalardan ilki ve belki de sosyal psikoloji tarihinde yayımlanmamış en ünlü araştırmalardan biri Stoner (1961) tarafından gerçekleştirilmiştir. Stoner, deneklere risk içeren birkaç durum hakkında bilgi vermiş ve bu konuda bir yargıya varmalarını istemiş. Deneklere verilen her durumda biri diğerinden daha riskli olan iki seçenek arasında bir seçim yapmak zorunda olan bir kişi konu ediliyor. Örneğin bir elektrik mühendisi şimdiki işinde yeterli fakat çok yüksek olmayan bir maaş almaktadır. Ya bu işinde kalacak ya da oldukça daha fazla para veren fakat uzun vadeli iş garantisi olmayan yeni bir işe girecektir. Böyle bir durumda ne yapmasını önerirsiniz? Cevaplar: yeni işte 10'da 3, 10'da 5, 10'da 7 ve 10'da 9 başarı düzeyi. 10'da 9 başarı düzeyi olarak belirtilmekte, yedeneklerin daha riskli davranışı önermeleri için hangi başarı düzeyini gerekli gördüklerini işaretlemeleri istenmektedir. Örneğin 10'da 5 başarı şansı varsa ya yeni işe girmeli ya da 10'da 9 başarı şansı varsa yeni işe girmeli gibi. Bir cevap kategorisi de hiçbir şekilde yeni işe girmemeli şeklindedir. Denekler soruları yalnızca cevapladıktan sonra gruplara ayrılıyor ve hipotetik durumlarla ilgili soruları bir grubun içinde yanıtlıyorlar. Stoner grupta varılan kararların bireylerin tek başlarına verdikleri kararlardan daha riskli olduğunu buluyor. Wallach ve arkadaşları (1962) yaptığı araştırmalarla Stoner'in bulgularını destekliyor. Wallach'ın araştırmalarından ortaya çıkan bir başka bulgu da grupta alınan kararların bireyler tarafından içselleştirilmesidir. Deneklere grup tartışmasından sonra konuyla ilgili ne düşündükleri sorulduğunda grupta alınan karar doğrultusunda cevap verdikleri görülüyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki grupta alınan kararlar grup bireylerinin ortalamada uzlaşması sonucu ortaya çıkmamaktadır. Gruplar bireylerden daha fazla risk içeren kararlar alma eğilimindedir. Ben, Wallach ve Kogan (1965) ayrıca grup üyelerinin kendilerine zarar gelmesi söz konusu olduğu bir durumda bile grubun riske girme eğilimi gösterdiğini bulmuşlardır. İnsanlar acaba niçin grup içindeyken yalnız başlarına olduklarından daha fazla riske girme eğilimi gösteriyorlar? Bu soruya birkaç şekilde cevap vermeyi de deneyebiliriz. Riske girme eğiliminde olan kimselerin grup içinde daha ikna edici, daha etkili olduğu düşünülebilir. Nitekim bazı araştırmalar riske girme eğiliminde olan kimselerin liderliğe önem verdiğini ve grup içinde daha ikna edici olarak görüldüğünü bulmuştur. Örneğin Wallach ve diğerleri 1962, Wallach, Kogan ve Burt 1965, Rim 1964. Bununla beraber grubun risk içermeyen bir karar verdiği durumlarda riske giren kimseler grup tarafından ikna edici olarak görülmemişlerdir. Nordhoy 1962, Rabo ve diğerleri 1966. Demek ki önemli olan riske girme eğiliminde olan kimselerin kişilikleri değil, grubun hangi yöne doğru eğilimi olduğudur. Grubun eğilimi yönünde düşünen ve bu konuşan kimseler daha etkili olmaktadır. Yani bu kişisel eğilim etkinliğini pek geçerli sayamayız. İkinci bir etken grup içinde sorumluluk dağılmasıdır. Şöyle ki grup içinde verilen kararın ya da yapılan davranışın sorumluluğu sadece bir kişiye değil bütün gruba aittir. Hatırlanacağı gibi kitabın ikinci bölümünde sosyal bilim yöntemlerini ele alırken Darley ve Latene'in (1968) bir araştırmasını incelemiştik. Bu araştırmanın ve buna benzer diğer araştırmaların bulguları bir kaza anında o kazaya tanık olan ne kadar çok kimse varsa birinin yardım etme olasılığının o kadar az olduğudur. Çünkü insanların sayısı fazlalaştıkça her birinin sorumluluğu göreli olarak azalır. Risk içeren karar verme konusunda da kişi yalnız başına olduğu zaman kararının tüm sorumluluğunu kendi omuzlarında taşıyacak. Buna karşılık grup içinde bu sorumluluğu başkalarıyla paylaşacağı için daha fazla riske girme cesaretini gösterebilecektir. Bu araştırmalar grubun bireyden daha fazla risk içeren kararlar vermesini bu şekilde açıklamışlardır. Örneğin ben ve diğerleri 1965. Ancak grubun riskli kararlarının sorumluluk dağılımı ile açıklanamayacağını ileri süren araştırmacılar da vardır. Friedman, Carl Smith ve Sears 1974 sayfa 202. Dion ve diğerleri 1970. Üçüncü bir etken de kültürel değerlerdir. birçok durumda daha fazla risk içeren cesur kararlar, tutucu kararlardan daha değerli olarak görülmektedir. Bireysel atılma ve başarıya önem veren Batı kültüründe riski göze almak, almamaktan daha iyi olarak değerlendirilmektedir. Grubun riske girmesi araştırmalarının yapıldığı Almanya, Fransa, İsrail, İngiltere gibi ülkeler de Batı kültürüne sahiptir. Grup içinde kişinin kararı gizli kalmayıp başkaları tarafından öğrenildiğinden, kişinin grup içinde verdiği kararlar yalnızken verdiği kararlardan daha fazla kültürel değerlere uygun olacaktır. Grubun daha riskli kararlar vermesi de bu şekilde açıklanabilir. Araştırmalarda riskli kararlar veren gruplardaki deneklerin riskli atılımları takdir ettiklerini bulmuşlardır. Parantez, örneğin Levenger ve Schneider 1969, daha tedbirli kararlar veren gruplardaki deneklerin ise tedbirli davranışları takdir ettikleri bulunmuştur. Böylece kültürel değer hipotezinden hareketle tahmin edilebileceği gibi riske değer verildiği zamanlar grup bireyden daha riskli kararlar vermekte, tedbire değer verildiği zamanlarda ise grup bireyden daha tedbirli kararlar vermektedir. Batılı kültürler değerlerden dolayı da çoğunlukla riske daha fazla değer verildiğinden, genellikle batıda yapılan araştırmalarda grubun bireyden daha riskli karar verme olgusu ortaya çıkmaktadır. Burada da sosyal hızlandırma kavramının açıklayıcı olarak kullanılması düşünülebilir. Şöyle ki, hangi davranışa, parantez, riske ya da tedbire eğilim daha fazla ise bu parantez baskın tepki grup ortamıyla daha artma olasılığı bulacaktır. Böylece kültürel değerlerden ötürü risk eğilimi daha üstün, parantez dominant olduğundan grup içindeki riskli davranış daha da artacaktır. Örneğin Carson ve Davis parantez 1971 iki farklı kültürde grup tartışmalarını incelemişlerdir. Bu kültürlerden birinde riske daha fazla değer verilirken parantez Amerika diğerinde parantez Uganda tedbirli olma eğilimi daha fazlaydı. Uganda'da gruplardaki bireylerin tartışmaların başlangıcında sahip oldukları bireysel düşünceler Amerika'daki bireylerinkinden daha tedbirliydi. Grup tartışmaları Uganda'daki bireylerin düşüncelerinin daha tedbirli tarafa doğru kaymasına, Amerika'daki bireylerin düşüncelerinin ise daha riskli tarafa doğru kaymasına neden olmuştur. Gologor parantez 1977 Liberya'da tedbirli olmaya eğilimli bir Afrika kültürü yaptığı bir araştırmada da grup içi kararların başlangıçta olduğundan daha tedbirli olduğunu gözlemiştir. Bu çeşitli açıklayıcı etkenler özellikle kültürel değer ve bir dereceye kadar da sorumluluk dağılması ve sosyal hızlandırma kavramları grubun riske girme davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadırlar. Uçlara kayma. Yukarıdaki tartışmalar grubun genel eğiliminin de önemini gösteriyor. Eğer grubun eğilimi riske girmeye yönelik değilse bu durumda grup kararı bireyin kararından daha çok risk içermiyor. Hatta bireyin kararından daha temkinli, parantez tutucu olabiliyor. Bu konuda yapılan yüzlerce araştırma sonunda 3 temel bulgu elde edilmiştir. Bu bulgulardan birincisi uçlara kayma olarak adlandırılıyor. Yapılan araştırmalar grupların bireylerden sadece daha riskli değil, aynı zamanda daha tedbirli ve tutucu seçimler yaptığını gösteriyor. Parantez, örnek Stoner 1968, Frase ve diğerleri 1971. Başka bir deyişle grupların her konuda bireylerin tek başlarına yaptıkları seçimlerin ortalamalarından daha uçlara doğru kaydıkları görülüyor. Bu yüzden başlangıçta riske girme eğilimi olarak adlandırılan bulgular için daha sonraları uçlara kayma deyimi kullanılmaya başlanmıştır. Parantez, örnek Moscovici ve Zavalloni 1969, uçlara kayma olgusunun genel ve güçlü bir olgu olduğu çok farklı denek topluluklarında yapılan araştırmalarla saptanmıştır. Parantez, Myers ve Lam 1976. Araştırmalarda ortaya çıkan ikinci bulgu, grubun ne ölçüde aşırıya kayacağı, grup üyelerinin başlangıçtaki fikirlerinin ortalamasıyla doğru orantılı olduğudur. Parantez Teger ve Pruitt 1967. Örneğin grup üyeleri başlangıçta aşırıya yakın fikirlere sahiplerse, grubun varacağı kararda o oranda daha fazla aşırıya kayar. Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan başka önemli bir bulgu ise aşırıya kayma olgusunun sadece Stoner ve Wallach'ın deneklerine yönelttikleri sorularla sınırlı olmadığıdır. Grubun aşırı uçlara kayması birçok farklı alanda görülmüştür. Kumarda yapılan seçimler, fiziksel güzellikle ilgili seçimler, jürilerin verdiği kararlar ve benzeri. Ayrıca bu bulgunun uluslararası geçerliliği olduğu da söylenebilir. Çünkü aynı sonuçlar ABD dışında İngiltere (parantez Bateson 1966), İsrail (parantez Rim 1963), Fransa (parantez Kogan ve Doise 1969) ve Almanya'da da (parantez Lam ve Kogan 1970) bulunmuştur. Gruplarda uzlaşma. Grup içinde tartışmaya başlamadan önce grup bireylerinin hepsinin aynı düşüncede olduğu durumlar herhalde oldukça azdır. Başlangıçta herkesin kendine göre bir fikri vardır ve onu savunur. Grup içinde bir karara varmadan önce kişiler birbirleriyle tartışır, görüş alışverişinde bulunur ve sonunda çoğunlukla bir noktada birleşir. Yani uzlaşmaya varırlar. Yapılan her tartışma sonunda bir uzlaşmaya varılamayabilir. Ancak genelde bir sonuca ulaşılır. Bireysel fikirlerin toplu bir kararda birleşmesi nasıl gerçekleşir? Uzlaşmaya nasıl varılır? Bu soruya yanıt aramaya başlamadan önce gruplarda alınan kararların özelliklerine bakalım. Gruplarda alınan kararların türlerini zihinsel kararlardan yargısal kararlara doğru uzanan bir çizgide toplayabiliriz. Parantez Laugling 1980, Laugling ve Early 1982. Çizginin bir ucunda bulunan zihinsel kararlar doğru mantıklı saptanılabilir özellikle çözümler gerektiren kararlardır. Matematik programları, görsel yargılar, genel kültür bilgilerine dayalı sorular ve benzeri. Bu tür sorulara örnek olarak gösterilebilir. Burada grubun yapması gereken doğru veya yanlış cevabı bulunmaktır. AIDS sorununa çözüm bulmak için uğraşan bir grup araştırmacının, birlikte bir ev inşaatında çalışan bir grup yapı ustasının vermek zorunda oldukları kararlar, zihinsel kararlar örnektir. Diğer uçta bulunan yargısal kararlar ise sosyal, kişisel, etik veya estetik konularda alınan kararlardır. Bu tür konularda varılması gereken doğru veya yanlış kararlar yoktur. Akşam arkadaşlarla beraber gidilecek filmin seçilmesine karar vermek, jürinin bir film festivalinde hangi filme en iyi film ödülü vereceğine veya bir ailenin tatile nereye gideceğine karar vermesi yargısal kararlara örnektir. Grubun alacağı kararın türü, grubun birey üzerinde ne tür bir etkisi olacağını belirler. Sosyal etkinin işlendiği 3. bölümden de hatırlayacağınız gibi sosyal etkiyi normatif, parantez, kuralsal ve bilgisayar sosyal etki olarak ikiye ayırabiliriz. Gerçeği aydınlatıcı ya da kısaca doğru olanı içerdiğine inandığımız bilgisayar sosyal etkinin zihinsel kararlar gerektiren işlerle uğraşan bir grupta görülme olasılığı yüksektir. Normatif etki ise daha çok yargısal kararlarla uğraşan gruplarda görülür. Parantez Kaplan ve Miller 1987, Stasser ve Stavert 1992. Grup düşünü. Grup içinde uzlaşmaya varma çabaları bazen fikirleri birbirine benzer insanların görüş birliği oluşturma baskısı hissetmesiyle istenmeyen yönlere gidebilir. Özellikle mutlaka bir karar verilmesi gereken durumlarda bir karara varmak o karara nasıl varıldığından daha çok önem kazanır ve birçok önemli olabilecek nokta göz ardı edilerek sonuca ulaşılır. Azınlığın öne sürdüğü fikirler bir kenara itilebilir. Bağımsız düşünce hoş görülmez ve grubun tamamının uyum göstermesi beklenir. Bütün bu beklentiler gruptaki herkesin verilecek kararın doğru ve geçerli bir karar olduğu konusunda hemfikir olmasını sağlamaya yöneliktir. Buna ulaşabilmek için sağlıksız, pratik olmayan ve mantık dışı yöntemler kullanılabilir. Irving Janis (parantez 1972) grup düşünü terimini uzlaşmaya ulaşmak için gösterilen olağanüstü çaba sonunda zihinsel etkinlik, gerçeğe uygunluk ve ahlaki yargıların kalitesinin düşmesini betimlemek için kullanmıştır. Uzlaşma elde etme isteği, varılacak fikrin olumlu ya da olumsuz sonuçları hakkında objektif ve eleştirel bir analiz yapma güdüsünü ortadan kaldırabilir. Janis'e göre grup düşünü en iyi kararı almak yerine grup içi atmosferin olumlu olmasının daha fazla önem kazandığı durumlarda daha çok öne çıkar. Janis grup düşününün oluşmasında rol oynayan 3 etkenden bahsetmiştir. Etkenlerden ilki grup üyelerinin birbirine bağlılığıdır. Eğer grup üyeleri birbirine çok bağlıysa, üyelerden uyum göstermeleri de o derece fazla beklenir. Üyeler gruplarına fazlasıyla bağlılarsa ve grupları tarafından onaylanmak onlar için önemliyse, diğer üyelerin kendilerini etkilemelerine izin verirler. Parantez 4C 1992. Diğer iki etken de tehdit edici bir durum ve yapısal ve süreçsel yanlışlardır. Grup üyelerinin birbirine bağlılığı bu iki etkenle birleşirse grubun grup düşüğünü oluşturma olasılığı yükselir. Tehdit içeren ya da stres yaratan bir durumda verilecek kararın doğruluğundan çok bir an önce bir karara varılması önem kazanır. Zaman baskısı altında karar verilmesi gereken bir konu üzerinde uzun uzun düşünmek mümkün olmayabilir. Buna ek olarak tehdit oluşturan ve stresli durumlarda insanlar başkalarından destek görme gereksinimi içinde olurlar. Bu da grubun birey üzerindeki etkisini artırır. Yapısal ve süreçsel yanlışlarda karar alırken sistematik yaklaşımları kullanma ve alınan kararları gözden geçirme konusundaki eksikliklerle grubun grup dışı bilgi ve görüşlerden soyutlanmış bir şekilde kendi içinde çalışması gibi yanlışları içerir. Janice'e göre bir grubun grup düşünü sorunu yaşadığını anlamak için grupta aşağıdaki 3 durumun var olup olmadığına bakmak bize büyük ölçüde fikir verir. 1. İnsanın önemsediği grubunu gözünde büyütmesi. Grup üyeleri kendi gruplarının karar verme erkinin güçlü ve sorgulanmaz olduğuna inanırlar. Dışarıdan gelen eleştirilere ve uyarılara kulak asmaz, gruplarının verdiği kararlara sonsuz güven duyar. İki, kapalılık. Grup üyeleri aldıkları kararların doğru olduğuna dair açıklamalar ya da bahaneler bulurlar ve karşıt gruplar hakkında kalıp yargılar oluştururlar. Alınan karara eleştirel bir gözle bakmak yerine ne kadar doğru bir karar almış olduklarına inanmaya ve birbirlerini inandırmaya çalışırlar. 3. Grupta aynılığa doğru artan baskı. Grubun kararları ile ilgili şüpheleri olan üyeler kabul görmez. Herkesin aynı fikirde olması beklenir. Hatta grup üyeleri kararla ilgili şüphe duyduklarını fark ettiklerinde kendi kendilerini sansür ederler. Üyeler aynı zamanda da dışarıdan kararın sorgulanmasına yol açacak bilgilerin gruba ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Grupta oluşan aynılık beklentisi grubun almış olduğu kararın doğru olmasa bile onaylanmasını kolaylaştırır. Gruplarda bir karar alındıktan sonra kararla ilgili sorular sormaya devam eden kişilere "Tamam artık karar alındı, ortalığı karıştırma" gibi sözler söylediğimiz zamanlar olmuştur. Alınan kararlardan farklı düşündüğümüz zamanlarda bazen dilimizi tutup kendi fikrimizi öne sürmekten kaçınabiliriz. Grup içindeki aynılık beklentisi üyeleri özgün olmak ve bunu dışarı vurmak konusunda cesaretsiz kılabilir. Grup düşününün nasıl önüne geçilebilir? Janice parantez 1982 gruplara aşağıdaki önlemleri almalarını öneriyor. 1. Farklı seçeneklerin görüşülmesi için grup içi ayrılıkların ve sorgulamaların normal kabul edilip cesaretlendirilmesi gerekir. Grup hiyerarşisinde üstte bulunan kişilerin her söylendiğini kabul eden kişiler değil, şeytanın avukatlığını yaparak grubun tercih ettiği kararla ilgili zayıf yönleri ortaya çıkaracak ve itirazlarda bulunacak kişiler desteklenmelidir. 2. Nesnelliğin kaybedilmemesi için grup dışından insanlar çağrılabilir ve onlara alınmış olan kararla ilgili düşünceleri sorulabilir. Farklı fikirlere sahip farklı gruplar aynı konu üzerinde aynı anda çalışıp fikir alışverişinde bulunabilir veya grup birkaç alt gruba bölünüp konuya farklı açılardan yaklaşmayı deneyebilir. 3. Uzlaşmaya ulaşma çabası içinde ortaya çıkan aynılık baskıları kapalı oylama ile azaltılabilir. Grup liderinin rolü aza indirilebilir ve insanların kendi söylediklerini eleştirmeleri, şüphelerin söze dökülmesi ve söylenenlere itiraz edilmesi cesaretlendirilmelidir. Sosyal psikolojide grup düşününün nasıl oluştuğunu ve nasıl sonuçlara yol açtığını inceleyen araştırmalar çok sayıda olmasa da ortaya çıkardıkları bulgular dikkat çekmiş ve özellikle grup düşününün önlenmesine yönelik bilimsel öneriler gerçek hayatta uygulamaya konmuştur. Sosyal çıkmazlar, grup çıkarları ve kişisel çıkarlar. 1978-1979'da Avrupa'nın birçok yerinde beklenmedik sertlikte bir kış yaşandı. Birçok yer uzun bir süre karlar altında kaldı ve su elektrik kaynaklarında sorunlar baş gösterdi. Bazı yerlerde elektrik sağlamak için yerel regülatörler devreye sokuldu. Ancak bu regülatörlerden kısıtlı miktarda elektrik elde edilebildiği için evlerdeki elektrik tüketimi belli kurallara bağlandı. Böylece üretilen elektrik uzun süre az da olsa ihtiyacı karşılayabilecekti. Parantez örnek Hollanda. Üretilen elektrikle bölgelerdeki çalışmazsa olmaz makinelerin çalışması sağlandı. Ayrıca her eve örneğin bir lamba kullanım hakkı verildi. Önce insanlar bu uygulamayı olumlu karşıladılar. Çünkü uygulamaların sonucunda hepsi daha uzun süre az da olsa elektrik kullanabileceklerdi. Fakat zamanla insanların akşamları gizli gizli televizyon seyrettikleri, radyolarını açtıkları, birden fazla lamba kullandıkları anlaşılmaya başlandı. İnsanlar kısa vadede kendilerinin işine yarayacak yolu seçmişler. Başkalarının hem kendilerinin bir süre sonra içine düşecekleri durumu görmezden gelmişlerdi. Bu örnekte görüldüğü gibi kişilerin çıkarlarıyla grupların çıkarları çalışabilir ve gruptaki tüm insanları düşünmek yerine kendi kısa vadeli istek ve çıkarlarını ön planda tutabilirler. Böyle durumlara sosyal psikolojide sosyal çıkmazlar, parantez dilemma adı verilir. Ülkemizdeki yeşilin nasıl yok olduğunu düşünürsek sosyal çıkmazı örnek bulmuş oluruz. Özellikle Ege'de zeytin ağaçlarının yazlık evler yapmak amacıyla kesildiğini ve oksijen açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Kaz Dağı eteklerinin giderek kesimler yüzünden bu özelliğini kaybetmeye yüz tuttuğunu düşünürsek sosyal çıkmazın ne demek olduğunu daha kolay anlarız. Kısa vadede para kazanmak isteyen parantez müteahhitler ve yazının birkaç haftasını kendine ait bir evde geçirerek tatil yapmak isteyen kişiler aslında çevreye ve dolayısıyla tüm insanlığa zarar verdiklerini göremiyorlar. Sosyal çıkmaza kendi çevremizden örnek bulmak çok kolaydır. Aslında birçok zaman kendi yapmak istediklerimizin karşısında sosyal kuralları buluyoruz. Sosyal kuralların bireyden çok toplumu düşünerek kondukları düşünülürse, demek ki birçok kere kendi yapmak istediklerimizle toplum için doğru olanı yapmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Böyle anlarda hangi yönde karar vereceğimiz çoğu zaman çok önemli sonuçlar yaratabilir. Örneğin trafikte kırmızı ışıkta acelemiz olduğu için durmamayı tercih etmek, parantez kısa vadeli kazanç, gideceğimiz yere geç kalmamak, uzun vadeli çok olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi sosyal çıkmazlara çok küçük ölçeklerde rastlanabildiği gibi çok büyük ölçekli, parantez örnek, tüm dünyayı ilgilendiren konularda da sosyal çıkmazlar yaşanabiliyor. Sosyal çıkmaz durumlarında insanlar karışık güdüler içinde kalır. Hem bencil davranmak hem de işbirliği yapmak insanın işine gelir. Kısa vadede bencil davranmak işe yarayabilir. Ancak uzun vadede işbirliği yapmak hem grubun tümünün hem de kişinin yararınadır. Araştırmalar insanların neden bencilce ve hatta zaman zaman aptalca davrandıklarına baktığında tembelliğin, korkunun, hırsın ve açgözlülüğün insanları bencilce davranmaya ittiğini göstermiştir. Parantez Bruins, Liebrand ve Wilke 1989. Ayrıca insanlar başkalarının kurallara uymadığını ve toplu kaynakları boşa harcadığını gördüklerinde kendi sorumluluklarından vazgeçmeye eğilimli olurlar ve onlar da gördükleri kişiler gibi ne koparsam kârdır, gemisini kurtaran kaptan düşüncesiyle hareket ederler. Parantez Carey 1983 bu söyleşilerinde de ifade ettiği gibi çevremizde bunun çeşitli örneklerini görebiliriz. İnsanların sosyal çıkmazlarda kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerinin bir başka nedeni de sosyal çıkmazların gerçek çıkmaz ve sorun haline gelmesinin zaman almasıdır. Örneğin Ege'deki zeytin ağaçlarının kesilmesi doğayı ve turizmi hemen etkilemez. Olumsuz etkiler belki de o olumsuz etkilere neden olanların yaşamlarında tanık olamayacakları kadar geç bir zaman ortaya çıkar. Ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların bizden çok uzakta görünmesi de insanların kendi çıkarlarını düşünmelerine yol açar. Bu nedenle çevre kirlenmesi, sera etkisi, global ısınma gibi uzak ve uzun vadeli sorunların çözümü için insanların önlem almalarını sağlamak çok zordur. Öte yandan kendimiz için yapacağımız seçimin getirisini hemen almak mümkün olabilir. Örnek bir müteahhit zeytin ağaçlarının yerine yaptığı yazlık evleri satarak parasını kazanır. Sosyal çıkmazların çözümü var mıdır? Yukarıda verilen örneklerden çıkarabileceğimiz sonuç şudur. Sosyal çıkmazların çözülmesinin yolu insanların sorunların çözümünde işbirliği yapmasıdır. Peki bu nasıl sağlanır? Bu konuda yapılan araştırmalar bu sorunun cevabının çok kolay verilemediğini gösterse de insanlarda işbirliğini arttıracak bazı çözüm önerileri sağlamıştır. Şimdi bunlara bir göz atalım. A. Bencil davranışların cezalandırılması. Sadece kendi çıkarını düşünen kişilerin işbirliğinde bulunmasını sağlamanın bir yolu onları buna zorlamaktan geçer. Toplum yararına konmuş kurallara uymayanlara ceza uygulanabilir. Parantez Cross ve Guyer 1980, Sato 1987. B. Eğitim. Sosyal çıkmazları önlemin ikinci bir yolu da grup üyelerini eğitmektir. Araştırmalar gösteriyor ki yapacakları davranışların sonuçları hakkında bilgilendirilen kişilerin sosyal sorumluluğu ve işbirliği artıyor ve bencil, sorumsuz davranışlarında azalma görülüyor. Parantez Rapoport 1988 A 1988 A 1988 B C grupla özdeşleşme. Eğer grup üyeleri kendilerini grupla özdeşleştirip onun bir parçası olarak görme eğilimine girmişlerse işbirliğinde bulunma olasılıkları artar. Parantez 1'i ver 1979, 1'i ver ve Kramer parantez 1986. Yaptıkları araştırmalarda grup kimliğinin ve aidiyetinin öne çıktığı durumlarda insanların toplu kaynak kullanımlarını denetlediklerini göstermişlerdir. Demek ki grup üyeleri arasında bir birliktelik ruhu yaratılabilirse sosyal çıkmaz durumlarında grup çıkarlarının kişisel çıkarların önüne geçmesi sağlanabilir. D. Eş güdümlü işbirliğine yönelimin desteklenmesi. Bazı insanlar sosyal çıkmaz durumlarında kaldıklarında bencil davranıp kendilerini düşünürken bazıları da benzer durumlarda topluluğun çıkarlarına uygun davranabiliyorlar. Bu farklılık insanların sosyal değer yönelimlerindeki farklılıklardan kaynaklanır. Sosyal değer yönelimi kaynakların veya ürünlerin insanın kendisi ve başkaları arasında nasıl dağıtılacağına ilişkin kararlardır. Parantez Kinit ve Dubrow 1984, M.C. Chillingtonch 1978. Toplulukçu yönelimi olan insanlar ortak kazanımın artırılmasında çalışılırken, bireyci yönelime sahip insanlar başkalarına ne kazandığını umursamaz, kendilerine en yüksek payı almaya çalışırlar. Rekabetçi yönelimi olan kişiler de başkalarını mümkün olduğu kadar çok saf dışı bırakarak en fazlayı elde etmeye çalışırlar. Bir sosyal çıkmazı çözmek, işbirliğine yönelimli kişilerin oluşturduğu bir grupta elbette ki daha kolay olacaktır. Parantez Kramer, M.C. Clinchtoch ve Messing 1986. Bu doğrultuda insanlar da daha küçük yaştan itibaren işbirliğine yönelimin gelişmesi için çaba harcanmalıdır. E. Grup tartışmalarını olanak sağlamak. Son olarak insanların kendi aralarında sosyal çıkmazı oluşturan sorunla ilgili tartışmalarını sağlamaktır. Araştırmalar, konu üzerinde tartışması sağlanmış grupların sorunların %95'inde işbirliğine yönelik tavır takındıklarını göstermiştir. Parantez Van de Krant ve diğerleri 1986. Tartışma neden bu kadar etkilidir? Bir kere bir sorunun tartışılması o sorunun su yüzüne çıkmasını, insanların onun farkına varmasını, bilinçlenmesini sağlar. Ayrıca tartışma insanların başkalarına o konuyla ilgili olarak ne yapacaklarını söylemelerine, hatta bazı sözler vermelerine neden olabilir ve bu sözler gruptaki kişiler arasında bir tür anlaşma oluşturabilir. Parantez Bonacic 1976, Kerry Kaufman, Gilliland 1994. Yüksek sesle verilmiş bir söze uyulmadığında sözün verilmesine tanık olmuş kişilerin "ama sen" demiştin demelerine olanak verir. Bu da insanların kendilerini kontrol etmelerini sağlar. Parantez Orwell, Van de Krank ve Davies 1988. Burada sosyal çıkmaza çözüm önerisi olarak belirtilen noktalar göz önünde tutulduğu ve uygulanmaya çalışıldığı sürece kişisel çıkarlardan ortak çıkarlara doğru yönelmemiz daha kolaylaşacaktır. İş ortamlarında görülen çatışmalar. Grup denince aklımıza gelen gruplardan biri de çalışma gruplarıdır. Bir iş yerinde çalışan kişiler genellikle başka çalışanlarla birlikte ortak görevler yürütürler. Birlikte kararlar alır ve bunları uygularlar. Birçok kişi işinin gereğini yerine getirebilmek için başkalarına bağlı durumdadır. Bilgiyi ve araç gereci çoğunlukla başka çalışanlarla paylaşırlar. Çalışanların iyi performans gösterebilmesi için de bulundukları iş grubunun sorunsuz yürütülmesiyle sıkı ilişki içindedir. Uzun sözün kısası, gruplarda yaşanan süreçlerin en iyi incelenebileceği yerlerden biri de çalışma ortamlarıdır. Burada grup olayına ve gruplarda görülen süreçlere bir örnek oluşturması nedeniyle çalışma gruplarını ve bu gruplarda görülen çatışmaları inceleyeceğiz. Bir çalışma ortamında işlerin sağlıklı yürümesi için o ortamda çalışanların işbirliği, amaçlara ulaşmada birlikte çalışma içinde olması beklenir. Oysa işbirliğinin görülmediği durumlar çok da az değildir. İnsanların birlikte çalışmak yerine birbirleriyle çatışmaya girebildiğini, yani birbirleri için değil birbirlerine karşı ve birbirlerinin çıkarlarına zarar verecek şekilde çalışabildiklerini görüyoruz. Yapılan araştırmalarda çeşitli şirketlerdeki yöneticilerin zamanlarının %20'sini grup içi veya gruplar arası çatışmaları çözmek için harcadıklarını söylüyorlar. Parantez Baron 1989, Kinman ve Thomas 1977. Ayrıca çatışmaların sona ermesi de sorunun tamamen yok olmasını sağlayamayabiliyor. Çatışmalardan doğan kişiler arası sorunlar aylarca, hatta yıllarca devam edebiliyor ve verimliliği düşürebiliyor. Grup içi çatışmaların nedenleri neler olabilir? Organizasyonlar çatışma oluşmasını veya olduğu takdirde grubun bundan çok zarar görmemesini nasıl sağlayabilirler? Sosyal psikologlar bu sorulara yanıt verebilmek için çeşitli çalışmalar yapmışlar ve aşağıdaki sonuçlara. Önceleri bu konuda yapılan çalışmalar daha çok organizasyonlardaki sorunların çatışmalara yol açtığı tezini savunmuşlardı. Parantez örnek Baron 1993. Yani şirketlerin yapısı ve işleyişiyle ilgili sorunlar çatışmaların nedeni olarak gösteriliyordu. Bu nedenler arasında şirket içi güç ayrımındaki sorunlar, şirket içi kaynaklar için rekabet, bir işi yerine getirebilmek için başkalarına bağımlı olma, sorumlulukların net tanımlanmamış olması gibi sorunlar öne sürülüyordu. Daha sonraları başka bir görüş açısı belirdi. Bu bakış açısında daha çok kişiler arası etmenlerin çatışmalara yol açtığı ileri sürülüyordu. Örneğin çatışmaların kişiler arası ilişkilerden ve insanların başkaları hakkındaki düşüncelerinden kaynaklandığı söyleniyordu. Parantez örnek Baron 1990, Hammoch ve Richardson 1992, Kabanov 1991. Yanlış iletişim, yanlış atıflar, kalıp yargılar, eşitsizlik duygusu gibi kişisel etmenlerin çatışmaya yol açabileceği yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Bu araştırmalara bir örnek, insanların yaptığı hataların nedenleriyle ilgili yapılan yanlış atıfları içerir. Örneğin iş yerinde sizin çıkarlarınızı engellediğini düşündüğünüz bir kişi varsa, yani çatışma için uygun ortam mevcutsa, bu kişinin neden böyle davrandığına bir açıklama getirmeye çalışırsınız. Size zarar vermek için kötü niyetinden mi böyle davranıyor? Yoksa onun kontrolü dışındaki etmenlerden ötürü mü böyle davranmak zorunda kalıyor? Bulgular, birinci türden bir açıklama getiren kişilerin daha çok kızgınlık yaşadığını ve çatışmanın uzama olasılığının arttığını gösteriyor. Parantez B.S. Sehapiro ve Jummings 1988, Sehapiro, Butner ve Barry 1993. Demek ki insanların bize neden kötü davrandıklarını içsel nedenlerle açıkladığımızda, o kişilere karşı tepkimiz olumsuz, dışsal nedenlerle açıkladığımızda ise biraz daha olumlu olabiliyor. 7. bölümde incelediğimiz atıf süreçlerinin çalışma ortamlarında da büyük etkiye sahip olduğu ve çatışmaların meydana gelmesinde önemli rol oynadığı görülüyor. Çalışma ortamlarındaki çatışmaların etkileri nasıl azaltılabilir? Çatışmalar iş üretmeyi amaçlayan çalışma yerleri ve orada çalışan insanlar için oldukça pahalıya mal olabilir. Bu yüzden çatışmaların olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almak önem taşır. Şimdi sizinle bu önlemleri inceleyelim. Çatışmaları çözmeye yönelik tekniklerden bir tanesi pazarlık etmektir. Parantez Siepart, Bazerman ve Levitsky 1990. Taraflar birbirlerine tekliflerde bulunur. Birbirlerini ikna etmeye ve böylece bir sonuca ulaşmaya çalışırlar. Eğer bu süreç başarılı bir şekilde sona ererse çatışma çözülür. Ermezse çatışma olduğundan daha şiddetli bir şekilde devam eder. Pazarlıkların sonucunu etkileyen etmenlerden bir tanesi tarafların uyguladıkları taktiklerdir. Etmenlerden bir diğeri pazarlığa katılan tarafların birbirlerini algılama biçimleridir. Thompson ve arkadaşlarının yaptığı araştırmalarda tarafların pazarlığa çoğunlukla durumla ilgili yanlış algılamalarla girdikleri ortaya çıkmıştır. Parantez Thompson 1990, Thompson ve Hastie 1990. Özellikle taraflar kendi çıkarlarının ve karşı tarafın çıkarlarının birbirine tamamen zıt, karşıt olduğu görüşüyle işe başlarlar. Buna karşıtlık hatası denir. Bu hata tarafların aslında birbirine karşıt olmayan çıkarlarını gözden kaçırmalarına neden olur. Pazarlıkta karşılaşılan bir başka hata tarafların diğer taraf için her konunun aynı önceliği taşıdığını düşünmesidir. Oysa taraflar çok önemli bulmadıkları konularda özveride bulunabilirler ve böylece sonuca daha kolay ulaşılabilir. Ne yazık ki çıkarlar ve önceliklerle ilgili yanlış algılamalar pazarlık süreçlerinin zora girmesine neden olur. Özellikle de görüşmelerin daha ilk anlarında parantez Thompson ve Hastie 1990. Bunu önlemenin yollarından biri karşı tarafın çıkarları ve öncelikleri hakkında net bir geri bildirim almaktır ve bunu pazarlık süresince arada sırada tekrarlamaktır. Böylece algısal hataların farkında olunur ve önlenmeye çalışılır. Pazarlıkta etkili olan bir başka etmen de tarafların pazarlık sürecine nasıl yaklaştıklarıdır. Araştırmalar bazı kişilerin kazan kaybet, parantez bir tarafın kazanması, diğer tarafın kaybetmesi anlayışıyla bazılarının da kazan kazan, parantez iki tarafın kazançlarının azamiye çıkarılmasına çalışmak anlayışıyla sürece yaklaştıklarını göstermiştir. Parantez Pruitt ve diğerleri 1983. Çatışmaları çözmeye yönelik diğer iki teknik de şunlardır. Tarafların çıkarlarını kapsayacak bir üst amaç yaratmak. Daha önce de belirttiğimiz gibi ön yargıların en önemli temeli dünyayı biz ve onlar şeklinde algılamaktır. Eğer ortak amaçlar yaratılırsa bu ayrım ortadan kalkar ve işbirliği rekabetin önüne geçer. Parantez Şerif ve diğerleri 1961. İkinci teknik saldırganlığı azaltmak için kullanılan bir tekniktir. Parantez Baron 1984. Baron ve diğerleri 1990. Karşı cevaplar stratejisi adı verilen bu teknikte kızgınlık ve saldırganlık duyguları taşıyan bireylerin bu duyguların zıttı tepkiler ve duygusal ortamlar yaratılarak duygularından uzaklaşmaları sağlanır. Karşı tarafta olumlu duygulara yol açabilecek herhangi bir davranış çatışmanın şiddetini ve uyanan olumsuz duyguları azaltmaya yarayabilir. Çatışmaların çözümünde hangi yolların tercih edildiği de kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Kozan ve Ergin'in parantez 1998 Türkiye ve ABD'de yaptıkları bir araştırmada Türklerin çatışmaları üçüncü bir kişinin yardımıyla çözme yolunu tercih ettikleri görülmüştür. Amerikalılarsa sorunu çatışma yaşadıkları kişiyle birebir çözmeyi daha uygun görmektedirler. Bu çalışma daha önce yapılan bu konudaki başka kültürler arası çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir. Parantez Kozan 1989, Kozan ve İlter 1994. Yukarıda sözünü ettiğimiz bulgular, gruplarla ilgili kuramların çalışma çevrelerindeki sorunların çözümüne böylece çoğu insanın yaşamının büyük bölümünü geçirdiği iş yerlerindeki ortamların daha iyiye gitmesine nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir. Sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmaların günlük hayatta işe yararlılığını görmek öğrendiklerimizi daha da anlamlı kılacaktır. Bir grup dinamiği uygulama alanı, duyarlılık eğitimi. Bu bölümün başından itibaren grubun ne olduğunu, bireyi etkisini, grup yapı ve sürecini ve liderlik kavramını inceledik. Bu incelemelerimiz akademik sosyal psikoloji çerçevesi içinde oluştu. grup yapısı ve dinamiği üzerinde Kurt Lewin'in ilk çalışmalarından beri (parantez Lewin 1948-1951, 1958 Lewin, Lippitt ve Vaite 1939) bu konuda uygulamaya önem veren bir eğilim görülmüştür. Lewin özellikle uygulamaya dönük araştırmaları teşvik etmiştir. Dolayısıyla grup dinamiği bulgularının çeşitli uygulama alanları oluştuğunu görüyoruz. Örneğin endüstride, personel ilişkilerinde çeşitli resmi ve resmi olmayan örgütlerde, hatta aile ve grup psikoterapisinde grup dinamiği uygulamaları yapılmaktadır. Özellikle Batı'da bu uygulamalar o kadar yaygınlaşmıştır ki bunların tümüne grup hareketi ya da grup olayı denilmekte ve zamanımızın en önemli sosyal olaylarından biri olarak nitelendirilmektedir. Grup hareketi dünyaya da yayılmış, hatta küçük çapta olmak üzere Türkiye'de de başlamıştır. Günümüzde dünyanın birçok yerinde eğitim grubu anlamına gelen T grupları, karşılaşma (parantez encounter grupları), duyarlılık eğitimi grupları, kişisel gelişim grupları, temel etkileşim grupları gibi çeşitli isimlerle anılan farklı özelliklere ve amaçlara sahip gruplar, binlerce kişiyi bulan sürekli ve geçici üyeleriyle çeşitli yerlerde birkaç saatten iki haftaya kadar değişen sürelerle toplanmaktadırlar. Acaba bu sosyal olay nasıl başlamıştır? Bach bu konuyu inceleyen kitabında grup olayının başlangıcını Lewin'in yönettiği bir yaz seminerine bağlamıştır. (Parantez Bach 1973, sayfa 79). Bu bir yetişkin eğitimi semineriydi ve öğretmenler, memurlar ve sosyal bilimciler çalışmalara katılmaktaydı. Gündüz yapılan grup çalışmalarını sosyal bilimciler gözleyip akşam bu gözlemcileri tartışıyorlardı. Bir akşam tesadüfen seminer binasında kalan 3 grup üyesi de sosyal bilimcilerin gündüzki grup çalışmaları hakkında yaptıkları tartışmalara katıldılar. Bu üyeler sosyal bilimcilere gündüz gözledikleri bazı davranışları yanlış yorumladıklarını ileri sürerek kendilerinin aynı davranışları nasıl algıladıklarını belirttiler. Bu yeni yorumlar grup sürecinin analizine yeni boyutlar kazandırdı. Bu şekilde gruba katılanların farklı algı, duygu ve yorumlarının serbestçe grupta belirtilmesi, davranışların bu algı, duygu ve yorumlar çerçevesinde anlam kazanması, çeşitli grup faaliyetlerinin temelini oluşturmuştur. Buradan hareket ederek grup olayının 3 temel ilkesini şöyle belirtebiliriz. A. Derhal ve doğrudan tepki. Gruptaki bir üye söz ve davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini, onların gösterdikleri tepkilerle doğrudan, (parantez dolaysız olarak) öğrenir. Her grup üyesinin uyduğu bir kural, duygularını açığa vurmaktır. Böylece her üye diğerlerinden gelen tepkilerin içtenliğinden emindir. B. Burada ve şimdi yaklaşımı. Grup için o andaki durum önemlidir. Üyelerin nasıl hissettikleri, birbirlerini nasıl etkiledikleri, kendileri ve birbirleri hakkında ne öğrendikleri ve kendilerinin diğerleri tarafından nasıl algılandığı gibi sorunlar ön plandadır. Kişilerin geçmişlerindeki olaylara eğilinmez, grup çerçevesi dışında kalan başka yerlerdeki olaylar da grup için önemli değildir. C. Grup sürecine eğilme. Grup sürecinin kendisi temel inceleme ve dikkat konusudur. Yani grup iletişim ve etkileşiminin nasıl oluştuğu, grubun nasıl geliştiği ve değiştiği en önemli konudur. Bunun böyle olması, burada ve şimdi yaklaşımının doğal sonucudur. Bu ilkeler doğrultusunda bir duyarlılık eğitimi grubunun amaçları şöyle sıralanabilir. (Parantez Aronson 1972, sayfa 239). 1. Araştırmacı bir eğilim geliştirmek, kendi davranışını ve kendinin dünyadaki yerini incelemeyi istemek. 2. Daha çok kimse hakkında daha çok şeyin bilincine varmak. 3. Kişiler arası ilişkilerde daha dürüst ve içten olmak. Olduğu gibi görünme özgürlüğüne sahip olmak. Rol yapma zorunluluğu duymamamak. 4. Akranlarla ilişkilerde ve iş ilişkilerinde üst ve altlarla ezme ve hükmetmemeye değil de karşılıklı yardım ve işbirliğine dayanan ilişkiler kurma yeteneği geliştirmek. 5. Çatışma ve anlaşmazlıkları zora ya da kandırmaya başvurmadan problem çözücü bir yaklaşımla çözümleme yeteneği geliştirmek. İlke ve amaçlarını kısaca özetlediğimiz bir duyarlılık eğitimi grubunda genellikle birbirini tanımayan ilk defa bir araya gelen üyelerle bir grup eğitimini bulunur. Böyle bir grup belirli bir problemi çözmek için toplanan bir iş grubu değildir. Her üyenin gruptan beklediği farklıdır. Kimi niçin iş arkadaşlarıyla iyi geçinemediğini, kimi niçin oğluna söz geçiremediğini, kimi niçin istemeden insanlara karşı kırıcı olduğunu, kimi niçin bu kadar çekingen olduğunu, kimi eşiyle niçin anlaşamadığını ve benzeri gibi sorunlarını daha iyi anlamak ve çözümlemek için orada olabilirler. Çoğunun ortak amacı başkaları tarafından nasıl algılandıklarını daha iyi anlayabilmektir. Başkalarından aldıkları gerçek ve içten tepkiler onlara bu gereksindikleri bilgileri sağlar. Böyle bir duyarlılık eğitimi grubu nasıl işler? Kısa bir örnek bize bir fikir verebilir. Aronson'un verdiği bir örneği, parantez 1978, sayfa 248, uyarlayarak ve kısaltarak ele alalım. Bir duyarlılık eğitimi grubunda Ahmet, Ali'ye şöyle der. 1,5 gündür seni izliyorum. Senin gösteriş meraklısı bir yalancı olduğuna karar verdim. Ali bu suçlama karşısında ne yapabilir? Birkaç davranış seçeneği vardır. A. Gösterişçi ve yalancı olmadığını iddia ederek suçlamayı kabul etmeyebilir. B. Ahmet'in söylediğinin doğru olduğunu kabul edebilir. C. Böyle düşündüğün için üzgünüm diyebilir. D. Kızıp Ahmet'i suçlayabilir. E. Kendini acıyıp suratını asıp sessizce oturabilir. Aslında tek başlarına bu tepkilerden hiçbiri fazla yapıcı değildir. Gerçek hayatta Ahmet'in böyle bir suçlama yapma olasılığı çok azdır. Duyarlılık eğitimi grubunda ise gerçek ortaya çıkacağından Ahmet böyle konuşmuştur. Ancak gerçek insanları kırabilir de. Acaba bu çıkmazdan bir çıkış yolu var mıdır? Duyarlılık eğitiminde gerçeğin kırmadan ortaya çıkmasında çalışılır. Şöyle ki burada Ahmet bir duygu değil bir yargı belirtmiştir. Duyarlılık eğitimindeki açıklık ilkesi ise duyguların, parantez hislerin açığa çıkarılmasıdır. Bu olayda grup eğiticisi araya girip Ahmet'e Ali hakkında ne hissettiğini sorunca sorun Ali'nin nasıl bir kimse olduğundan Ahmet'in nasıl hissettiğine kaymıştır. Ahmet'in Ali'ye sinirlenmesi, ondan rahatsız olması Ali'nin kötü olmasını gerektirmez. Grup eğiticisinin ikinci sorusu Ali'nin hangi davranışlarının Ahmet'i sinirlendirdiğidir. Grubun diğer üyelerinin de soru ve yardımlarıyla Ahmet'in Ali'nin gruptaki bazı kadınlara gösterdiği yakın ilgiden rahatsız olduğu ortaya çıkar. Grup üyelerinin ilave sorularıyla Ahmet'in Ali'nin kadınlar tarafından beğenilmesini kıskandığı da ortaya çıkar. Ahmet kıskançlığını başkalarından ve kendinden saklayarak bu hissini kızgınlığa çevirmiştir. Ahmet bunu kendini savunmak için yapmıştır. Çünkü Ali'yi kıskandığını kendi kendine itiraf etmek güçtür. Demek ki bu etkileşimin sonucunda Ahmet de Ali de kendileri hakkında bir şeyler öğrenmişlerdir. Ahmet gerçek duygusunu, Ali de başka erkeklerde nasıl bir izlenim bıraktığını daha iyi anlamışlardır. Acaba bu anlayış grup içinde olmadan sadece ikisi arasında oluşamaz mıydı? Herhalde hayır. Çünkü gerçek hayatta bu kadar doğru sözlülük olanaksızdır. Ayrıca grubun sağladığı tepki burada önemlidir. Örneğin gruptaki başka erkekler Ali hakkında Ahmet'in duygularına sahip değillerse, bu Ahmet'e belki gereğinden fazla kıskanç olduğu ya da başka bir kişisel sorunu olabileceği bilincini sağlayacaktır. Buna karşılık diğer erkekler de Ahmet'in duygularını paylaşıyorsa, bu Ali'ye başka erkekler üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığını öğrenme ve benzer durumlarda başkalarının tepkisini önceden tahmin edip ona göre davranma fırsatını verecektir. Bu örnek aslında basit bir sorunu ele almış ve pek derine inmeden incelemiştir. Ancak gene de duyarlılık eğitimi grubunun nasıl işlediğine dair bir fikir verebilir. Görüldüğü gibi bu tür bir grupta uzmana danışmak diye bir şey yoktur. Her üye kendi duyguları konusunda uzmandır. Duyarlılık eğitmeninin rolü sadece bu duyguların açığa çıkmasına ve doğru anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Gruba bir şey öğretmek değil. Grup sürecini yaşayarak kendi kendini öğrenir. Ancak burada grup eğitiminin önemini de küçümsememek gerekir. Grupta kişilerin birbirlerini kırmadan karşılıklı anlaşma ortamına girebilmelerinde en önemli etken eğitiminin zorlayıcı olmadan ve kendini ön plana koymadan belli belirsiz yaptığı yönetme tarzıdır. Belli belirsiz yaptığı yönetme tarzıdır. Bu bakımdan grup eğitmeninin kendisinin çok iyi eğitilmiş, tecrübeli bir kimse olması gerekir. Yoksa grubun onun kontrolünden çıkıp üyeleri için yapıcı olmaktan çok yıkıcı bir tecrübe olma tehlikesi söz konusu olabilir. Bu kısmın başında da belirttiğimiz gibi duyarlılık eğitimi grupları çeşitli uygulama alanlarına yayılmıştır. Bunların içinde en belli başlı olanları iş idaresi, endüstride insan ilişkileri, örgüt organizasyonu, eğitim gibi alanlardır. Türkiye'de de özellikle endüstri ve iş idaresi konularındaki insan ilişkilerinde anlayış ve beceri kazanmaya yönelik duyarlılık eğitimi grupları toplanmaktadır. Bu grupların ilk örneklerinden biri Türk Sevk ve İdare Derneği'nin (TESİT) 1975 Mayıs'ında Yalova Termal Oteli'nde tertiplediği bir haftalık yatılı bir duyarlılık eğitimi seminerinin broşüründeki bilgi aşağıda aynen verilmektedir. Seminerin amacı ve konusu. Hepimiz hem iş hayatında hem de iş dışı ilişkilerimizde bir grubun üyesi durumunda bulunuruz. O grupların hayatında rol oynar, aynı zamanda onların etkisi altında kalırız. Bu etkiler bizim çeşitli davranışlarda bulunmamızı gerektirir ve başkalarıyla olumlu ya da olumsuz ilişkiler kurmamızla sonuçlanır. Başarılı bir sevk ve idareci olarak gerek işimizde gerek iş hayatımızın dışında uygun ilişkiler kurabilmek için sosyal maharete sahip olmamız ve duygusal bakımından da duyarlılık, hassasiyet kazanmamız gerekir. Bu arada davranışlarımızın başkaları üzerinde ne gibi duygusal etkiler yapacağını bilmemiz, başkalarının da davranışlarının bizdeki etkilerini incelememiz ve bir küçük gruptaki dinamiğin mekanizmasını analiz edebilmemiz gerekir. Ancak böyle bir duyarlılığın kazanılması için özel bir eğitimden geçmek gerekir. Gerçi bu konuda yazılmış kitapları okumak ya da bazı takrirleri dinlemek yararlıdır. Fakat bunlar kişiye sadece nazari bilgiler sağlar. Tam bir duyarlılık kazanabilmenin yolu ise bir laboratuvar eğitimden geçmektir. Bu seminerde çeşitli modern eğitim metodları yanı sıra bir küçük grup laboratuvar çalışması olan T-Group toplantıları yapılarak iştirakçilerin subjektif olarak kendilerini ve başkalarını tanımaları, üyeleri birbiriyle ilişki halinde olan bir grubun çalışmasını ve gelişmesini izlemeleri, İşletme organizasyonlarının amaca yönelmelerindeki beşer etkenlerin dinamizmi ve davranış şekilleri hakkında bilgi edinmeleri sağlanacaktır. Seminerin amacı ve kapsamı. TESİT'in Sevk ve İdare Geliştirme Merkezi programlama ve eğitim bölümünün 6 aylık programlarını açıklayan broşürünün 27. sayfasında sözü geçen bu seminer derneğimizin tertiplediği 7. duyarlılık eğitimi laboratuvarıdır. Şimdiye kadar bu laboratuvarlara 32 firmadan katılmış olan 52 iştirakçının hepsi bu gibi çalışmaların etkili ve faydalı olduğu konusunda fikir birliği yapmışlardır. Bu laboratuvarda grup dinamiği, sosyal kontrol, otorite organizasyon gelişmesi ve motivasyonla ilgili nazari bilgiler incelenip bunlar üzerinde tartışmalar yapılacağı gibi grup içi denemelerde yer alacaktır. Bundan başka yönetim oyunları tertiplenecek ve vaka çalışmaları yapılacaktır. Bu seminere özellikle yöneticilerin katılması, yönetim yeteneği kazanmaları bakımından önemli olduğu gibi grup üyesi olan her birimiz için de son derece faydalıdır. Bu seminer günümüzde artık oldukça sık oluşturulan gruplara çok eski bir örnektir. Bu tür grupların 70'lerde öneminin de kavranmış olduğunu ve uygulamaya konulduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu seminer broşüründeki bilgiden ve duyarlılık eğitimi ve benzer gruplar hakkında yazılmış olan pek çok kitap, örneğin Cooper ve Mankam 1971, Bachk 1973, Lia Berman, Yalom ve Miles 1973, Finkelstein ve Negrat ve Yalom 1982, Yalom 1995, Ve rapordan öğrendiğimiz gibi grup olayı birçok ülkeyi saran yaygın bir olgudur. Grupların bu kadar yayılmasının sosyoekonomik nedenleri üzerinde durulmuştur. Bachk 1973 sayfa 31-43. Örneğin toplumdaki sosyal ve coğrafi hareketlilik ve sosyal değişime sonucu insanların geleneksel kökenlerinden kopmaları, yabancılaşmaları ve dolayısıyla bir grup atmosferinde kendilerini bulma çabasının önemli bir neden olduğu öne sürülmüştür. Toplumsal refahın artması grup hareketinin gelişmesine bir başka neden olarak gösterilmiştir. Şöyle ki insanlar temel fizyolojik ve maddi gereksinimlerini karşıladıktan sonra kendileriyle daha fazla uğraşacak zamanı bulabilmekte ve duygusal gereksinimlerine grup içinde cevap aramaktadırlar. Toplumların laikleşmesi grup hareketinin bir diğer nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki evvelce din ve inanç yoluyla kişi benliğini bulmaktaydı. Bugün dinden boşalan, geri doldurulacak bir şeyin olmaması, insanları grup içinde anlamlı kişiler ilişkileri bulmaya itmektedir. Gerçekten de bazı daha radikal grupların adeta dinsel törenler haline geldiği görülmektedir. Parantez Bağcık 1973, sayfa 40. Bu saydıklarımız yaygın grup uygulamalarının bazı sosyoekonomik nedenleridir. Başka nedenler de ileri sürülebilir. Kuşkusuz en önemli neden grupların üyelerinin bazı temel gereksinimlerine cevap vermeleri yani işe yaramalarıdır. Grup uygulamalarının sosyoekonomik nedenlerine eğilmek bizi küçük grup düzeyinden daha geniş toplumsal düzeye getirmiştir. Bir sonraki bölümde bu daha makro düzeydeki sosyal olayları inceleyeceğiz. Ayrım sonu sayfa 324.